oldu. Bugün çok işimiz var. Bugün çok uzun bir vaaz olacak. Hem de eski ahitten. Aa kardeş yapma, biz eski ahide hiç anlamıyoruz. Ne yapalım, Rab nasıl diyor Mata 24'te? Sonuna kadar dayanan kurtulacak. Bu vaaza dayanan da kurtulacaktır. Güzel. Ben eski antlaşmada birkaç hafta arası İsa Mesih'in hakkında, gelecek Mesih'in hakkındaki peygamberlik sözlerine bakmak istiyorum. Ve gerçekten çok büyük bir şey. Yüzlerce sene önce Mesih'in geleceği bildirildi ve çok detaylı. Ve bugün de Yeşaya kitabından okumak istiyoruz. 9. bölümde ve 6. ayet, bu çok meşhurdur. Şöyle diyor: çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika, Öğütçü, Güçlü, Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bunlar çok meşhur ayetler, çok tanınmış ayetler. Hatta böyle müzikaya bile çevirdiler. Ve gerçekten bizi coşturan ayetlerdir. Hani Mesih'in geleceği zaman ne kadar büyük bir kişi olacağını burada görüyoruz. Ve bazı kardeşler seviyor sadece bu parça okusunlar. Sanki etrafta hiç ayetler yok gibi. Sanki yani bu belli bir zamanda, belli bir çağda, belli bir yerde söylenmedi, havada gezen ayetler gibi. Öyle değil. Biz İncil'i, kutsal kitabı okuduğumuz zaman her vakit etrafa da bakıyoruz. Yandaki ayetler, kontekst diyoruz buna. Önce ne söylendi, sonra ne söylendi ve hangi durumda söylendi. Evet, ve bugün de bu ayetleri daha derinden anlamak istiyoruz. Kim kutsal kitabı biraz bilirse hatırlayacak ki Kral Süleyman'ın zamanından sonra iki tane devlet oldu. Bir devlet iken ikiye bölündü. Yahuda dediğimiz devlet güneyde, yük tarafında. Bir de İsrail dediğimiz devlet kuzey tarafında. Yahuda krallığında kimi krallar iyiydi, kimileri kötüydü. Ve hepsi Davud'un soyundan idiler. Ama öbür İsrail dediğimiz kuzey tarafta, yani oradaki krallar hepsi kötüydü. Bir tane doğru iyi bir kral yoktu. Ve daha en başta hani Rab'e tapmak için iki tane altın dana yaptılar. Bu değil Musa'nın zamanında. Süleyman'dan sonra işte bu ilk ayrılışında İsrail devletinde iki tane altın dana yaptılar. İşte bunlara bakarak, bunlara taparak Rab'i tapacaksınız. Ve sonra apaçık putlara ve çok iğrenç putlara taptılar. Bu İsrail krallığı dediğimiz 200 sene böyle devam etti ve o da 19 tane kral gördü. 19 tane kral arka arkaya geldi. Ve hepsi birbirinden daha kötüydüler. Rab'den uzak idiler. Hiç biri yani Rab'i gerçekten aramadı. Tam milletler gibi bir krallık, bir devlet oldular. Ve bu son iki kralın adı Pekah ve en son kralın adı Hoşea. Hoşea. Ve bunu karıştırmayalım, peygamber Hoşea ile, bu başka bir kişi. İsa'ya son kralın adı Hoşea'ydı. Ve ne oldu? İsa'dan önce 732 sene önce Asur kralı gelip İsrail topraklarına birinci defa ele geçirdi ve yarısını işgal etti. Yani bu İsrail dediğimiz kuzey devletin yarısı gitti o zaman Asur kralına. O zaman güçlü bir devlet idi. Ve o zaman Hoşea son kral oluyor bu olaydan sonra. O da işte 10 sene kadar, İsa'dan önce 722 senesine kadar krallık sürüyor. Ve o zaman Asur kralı gelip İsrail krallığını tamamen ele geçiriyor ve artık o devlete bir son veriyor. Ve bu zamanın içinde, bu 10 sene içinde peygamber Yeşaya ortaya çıkıyor. Ve okuduğumuz sözler, işte hani bu bölüm 9, İsa'dan önce 730 senesinde söylendi. Demek 2 sene önce Asurlar birinci defa gelip İsrail'in bir parçasını kopardılar. Ve bu durumda şimdi Yeşaya halka son bir çağrı yapıyor. Tamam mı? 2 sene önce devletin yarısı gitti. Büyük bir ceza Rab tarafından. Ama halk uyanacağına uyanmıyor. Devam ediyor kendi günahlarında. Kendi yolunda devam ediyorlar. Ve Yeşaya işte 2 sene sonra meydana çıkıp diyor ki bu böyle olmaz. Halkı uyarıyor son bir defa. Son bir çağrı yapıyor. Onların günahlarını gösteriyor. Ve diyor ki Asur kralı sizi tamamen yok edecek. İsrail krallığının son 8 senedir. Son 8 senesini görüyoruz burada. Ve bu durumda şöyle konu Yeşaya 9, ayet 9 ve 10. Bütün halk diyor Efraim ve Samiriye'de yaşayanlar Rabbin bu yargısını duyacak. Gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki kerpiç evler yıkıldı hani iki sene önce ama yerlerine yontma taştan evler yapacağız. Yabanıl incir ağaçları kesildi ama yerlerine sedir ağaçları dikeceğiz. Demek gördüler felaketi. Nasıl Asur kralı devletin yarısını yuttu ve gene de alçalmadılar. Gene de yani kendini alçaltmadı. Demedi ki biz ne yaptık da bu felaket başımıza geldi. Hayır. Gururlandılar bile. Akılanmıyorlar. Tam tersi. Daha fazla gururlandılar. Asur kralı gelip bizim kerpiç evlerimizi yıktı diyorlar. Ama biz artık kerpiç değil mermer taşından evler yapacağız. Ne kadar sapık bir durum, ne kadar batmış bir düşünce olmalı ki hani ne kadar inat bir yürek var insanda hiç tövbe etmiyor. Onun için Rab onlara son bir uyarı çok korkunç biçimde şöyle diyor. Yeşaya 9, 13-16. Halk kendisini cezalandıran Rab'be dönmeyecek. Her şeye egemen Rab'bi aramayacak. Bunun için Rab İsrail'den başı da kuyruğu da, hurma dalını da, sazı da bir günde kesip atacak. Bir günde felaket gelecek. 8 sene sonra bu gerçekleşiyor. Ve diyor ki hem İsrail halkının başını, başlarını ve kuyruğu en önemli ve en önemsiz kişiler sanki. Hurma dalı ve sazı da bir günde kesip edecek. Peki baş ve kuyruk, hurma dalı ve saz bu da kimi gösteriyor? Bakalım anlatıyor yani Yeşaya. Baş ileri gelen saygın kişilerdir. Kuyruk ise öğretisi sahte olan peygamberlerdir. Görüyor musunuz? Yani devlet adamları ve peygamberler diyorum. Onlar ikisini bir günde keseceğim. En büyük adamlar ve peygamber yani çok zengin, el fukara olanları. Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir. Onları izleyenler de yem oluyor. Yargılama diyor önderlerden başlayacak. Hem politik önderlerden hem din önderlerinden. Onlar lazım da benim halkıma yol göstersinler. Ama onlar inatlaşıp daha da fazla büyük yargı uyandıracaklar Rab tarafından. İsrail krallığının son günlerinde iki gelişme oldu. Halkın önderleri yaramaz, gururlu ve bencil çıktı. Ve aynı zaman halka yol göstermesi gereken peygamberler de sahte sözler söyleyip halkı uyuturdular, aldatırdılar. Bakın birkaç sene kaldı. Sonra Asur kralı gelip bizi darmadağın edecek diyeceğine bunu söylemediler. Ne dediler? Rahat olun. Allah baba iyidir. Şimdi zenginleşme zamanıdır. Allah istiyor zengin olasan. Kerpiç yerine mermer taşından evler olacak senin. Allah istiyor rahat yaşayalım. Bu mesajı yaydılar. Halkı uyaracağına hani gerçekten Allah'tan gelen peygamberler olsaydı bilecektiler. 5, 6, 7, 8 sene kaldı. Yani Asur kralı bizi tamamen yok edecek. Hayır bunu söylemediler. Rahat olun. Keyfinizi bakın. Daha fazla, daha fazla mal. Bu mesajı yaydılar. Korkunç. Ama hiç yabancı gelmiyor değil mi? Sanki bugün aynısı var. Sanki bugün aynı durumdayız. Bizim Asur düşmanımız var. Ve biz bunu görüyoruz. Ateistler, Allahsızlar. İmana, kiliseleri saldırdılar. Bütün Avrupa'da kiliseler sallanıyor, salsalanıyor. Yok olmanın üzerindedir. Tam biz bu İsrail Kuzey Devleti'nin yani son yılları gibiyiz. Son 8 sene gibiyiz. Ve kökten sarsıldılar bütün imanlılar. Knockout'a yakındılar. Ve kilisenin önderleri ve vaizleri, bütün peygamberler ne diyorlar? Halkımızı uyandırmıyorlar. Uyandırmıyorlar, yol göstermiyorlar, uyarmıyorlar. Hayır. Uykuda kalın. Devam edin. Allah baba iyidir. Bereket. Bereket Allah'ıdır. Daha fazla bunu duyuyoruz bugünlerde. Her televizyon, imanlı televizyon açtığında, yani imanlı sayfaların çoğunda, kiliselerin çoğunda bu mesaj veriliyor bugüne kadar. Ve nasıl felaket İsrail halkının üzerinde geldi 8 sene sonra, aynısı kiliselerin üzerinde gelecek Avrupa'da eğer biz uyanmazsak. Ama aldanmayın. Rab her kuşakta gerçek peygamberlerinin seslerini kaldırıyor ve Yeşaya böyle birisiydi. Bu bir gerçek peygamberler susmayacak. Gerçek Allah'ın sesini, mesajını yani tam cidilikle ortaya koyacaklar. Onlar da imanlarını yani uyutturacağına bu sahte peygamberler gibi uyandırıyorlar. Diyorlar ki hey uyanın, birinci vuruşlar oldu. Birkaç sene kaldı. Dönelim gerçek öğretişe, dönelim gerçek Tanrı'ya. Tövbe edelim tembelliğimizden, rahatlık düşüncesinden, keyif ve bereket düşüncesinden tövbe edelim. Belki Rab bir daha acır bize. Belki yargıya erteler. Öyle konuşmalar lazım. Ve evet, Yeşaya geçmiyor. O hiç kimseye bakmadan hakikati ortaya koyuyor. O sahte peygamberler gibi değildir. Hiç acımadan gelecekteki olayları bildiriyor. Hem de öyle bir ciddilikle, korkunç sözlerle Yeşaya 9, 19-20'de şöyle okuyoruz. Her şeye egemen Rabbin öfkesi ülkeyi ateş gibi sardı. Halk ateşe yem olacak. Kardeş kardeşini esirgemeyecek. İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler ama aç kalacaklar. Doymayacaklar. Herkes çocuğun etini yiyecek. Korkunç sözler değil mi? Ama gerçek sözler. Çünkü onlar gerçekleşti. Harfine böyle yerine geldi. Ve bu olaylar aynen öyle gerçekleşti. Yeşaya bu sözleri söyledikten 5 sene sonra Asur kralı Şalman Eser II gelip Samiriye kasabasını kuşattı. Ve o kuşatma 3 sene sürdü ve bu olaylar gerçekten bu kasabanın içinde oldu. Ve Yeşaya'nın sözleri o zaman gerçekleşti. İnsanlar açlıktan yamyam oldular, kanibal oldular. Ama Yeşaya bunu önce söyledi. Korkunç değil mi? Bu felaket, bu karanlık senaryo bizi korkutuyor mu? Aslı o zamanda yaşayan kişilere, imanlıları, yani İsrailleri lazım da korkutsunlar. Ve bu karanlık senaryonun içinde ve şimdi Yeşaya bize kocaman bir umut kapısı açıyor. Ve biz bu etraftaki olayları anlamazsak bu yani gelecek Mesih hakkındaki sözleri de doğru anlayamayacağız. Durum hep o kadar karanlık kalmayacak diyor. Bizim için bir çocuk doğacak. Bütün umudumuz odur. O çocukta bütün umut var. O çocuk bizi kurtaracak. O ayetleri o anlamda, o bağlamda söyledi. Acaba o çocuk kim olabilir? Evet, buradaki sözler Yeşaya bölüm 9 ayet 1'den 7'ye kadar 730 sene sonra yaşayacak olan İsa'da Mesih olarak yani en çarpıcı sözlerdir. Mesih güçlü bir kral olacak. Ve bugün okuyacağımız bu parçalar bu konuda Mesih'in krallığını anlatıyor. Nasıl bir krallıktır? Değil o sahte günahlı İsrail krallar gibi. Büyük bir kontrast yapıyor buna. 19 tane kötü kral gördük. Beterden betere oldular. Ama bugün ben size bir müjde veriyorum. Öyle bir kral gelecek. Yani asıl kral odur. Ve şimdi onun kendisine hem de onun krallığına bakacağız. Tam olarak nasıl anlatıyor bunu? Birincisi, krallığı nereden başlayacak? Onu çok güzel yani yer olarak belirtiyor ayet 1 ve 2. Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zebulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria ırmağının ötesinde, deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak. Celile. Hiç yabancı gelmiyor değil mi? Bu söz, bu yer. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. 730 sene önce Yeşaya bunu söylüyor. Mesih geldiği zaman oradan başlayacak. Neden? Celile'den. Değişik sözlerle anlatıyor bunu. Ona bakmaya şimdi gerek yok. Ama Celile'den diyor ışık başlayacak. Karanlıkta oturan halk büyük bir ışık gördü, bir aydınlık gördü. Ve İncil'e baktığımızda Mata 4. bölümde ayet 12'de ondan aşağı Mata bu aynı ayetleri kullanıyor. Ve İsa için kullanıyor. Sitat yapıyor, aktarma yapıyor. Şöyle okuyoruz. Mata 4, 12. Sonra Yahya'yı mahpusa attılar. İsa bu haberi alınca Celile sancağına çekildi. Nereye? Celile. Tam o bölgede nerede o yaşadı? Nerede büyüdü? Tamam o Betlehem'de doğdu o başka yerde ama yaşadığı büyüdüğü yer ondan 120 kilometre uzak Celile'de. Celile Gölü'nün etrafında. Ve oradan Yeşaya'daki oradan aydınlık çıkacak. Matta 4:13. Ve Nasıra kasabasından ayrılıp, hani orada büyüdü, Kefernahum kasabasına yerleşti. O da göl kenarında Zebulun ve Naftali topraklarının arasındaki sınırda bulunuyor. Ve böylelikle İshaya, yani Yeşaya peygamberinin söylediği söz yerine geldi. Zebulun ve Naftali toprakları, denize inen yol, Yordan ırmağının ötesi, Allahsız milletlerin celili ise, ve şimdi devam ediyor. Yeşaya ne söylediyse Matta tekrarlıyor. Diyor ki işte İsa'da bu sözler gerçekleşti. Yani Matta diyor ki Yeşaya'nın sözü İsa Mesih'te gerçekleşti. Ve nasıl? Karanlıkta oturan halk. Nasıl karanlıkta oturan halk? Eski Antlaşma'nın son kitabı, bazılar bilecek bunu, Malaki'dir. Ve Malaki'den Matta'ya sadece bir sayfa ayırıyor. Ama bu sayfa 430 sene demektir. 430 sene Matta'dan Malaki'ye kadar Allah konuşmadı. Allah bir peygamber göndermedi. Kendi halkına yol göstermedi, tamam mı? 430 sene sessizlik. Ve bu sessizlik içinde hiçbir peygamber gelmedi ve halk karanlık oldu. Ve karanlık çöktü halkın üzerine. Ve bunca zamandan sonra Rab yeniden şafak veriyor. Yeniden aydınlık veriyor. Yeniden konuşuyor. Sanki kocaman bir fenerle hakikati aydınlığını sağlıyor. Ama işin ilginç tarafı şu ki bu nerede oldu? Bu olmadı Yeruşalim'di. Nerede yani tapınak var idi. Nerede yani diyor, center yani merkez, dini merkez, religious center orası galiba. Ve bu olmadı Beytlehem'de, Davud'un kasabası. Yani anılmış bir kasaba. Hayır. Bu İsa'nın zamanında oldu. Nerede? Celile'de. Ve İsa'nın zamanında yani Yeruşalim etrafında oturanlar o Celile bölgesindekiler, odaki Yahudileri biraz hor gördüler. Aşağıladılar. Çünkü onlar Grekçe konuşurdular, Greklerle anlaşırdılar. Yani bizim kültürümüzden biraz kompromis yapmışlar, ödün vermişler galiba. Öyle bir düşünce vardı onlarda. Hatırlıyorsunuz ne zaman Petrus yakalandı son gecede İsa Mesih'in. Yani bir hizmetçi kız, değil mi, bakıyor ve diyor ki sen de ondansın, onlardansın. Çünkü sen celilisin. Senin diyalektin seni ele veriyor. Yani onlarla eğlendirdiler. Diyalekt varmış. Temiz İbranice konuşmazdılar. Tamam mı? Ve böylelikle hor gördüler. Ve Rab diyor ki tam o bölgeden ışık doğacak. Aydınlık doğacak bütün dünyaya. İkincisi, bu krallık nasıl olacak? Bu Mesih'in krallığı nasıl olacak? Evet, en başta diyoruz gerçek ve Rab'bin planına uygun bir krallık olacak. Ayet 7'de şöyle yazıyor. Davud'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Davud'un tahtı diyor ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Rab önce birinci kral olan Saul'u reddetti. Bunu biliyorsunuz değil mi? Kral Saul birinci kral idi ama Rab ona dedi ki hayır. O şansını kaybetti. Reddetti ve Davud'u seçti. İkinci seçim Davud idi. Ve dedi ki bundan sonra bütün krallar Davud'un soyundan gelecekler. Gerçek krallar lazım Davud'un soyundan olsunlar. Ve Süleyman'dan sonra Yahuda krallığı, yani hatırlıyorsunuz iki tane krallık oldu. Bu Yahuda krallığındaki krallar gerçekten hepsi Davud'un soyundandılar. Ama kuzey tarafta İsrail kralları Davud'un soyundan değildi hiçbiri. Kendi kendilerine kral yaptılar. Kendi kendine kral yaptılar. Bir general diyor ki ben hükümeti ele geçiriyorum ve böyle kendi kendine kral yapıyor. Bu Rab'in planı değildi. Ama da diyor ki Mesih geldi mi o yeniden Davud'un soyundan olacak. Gerçek kral olacak. Yani hakkı olacak kral olmaya. İkinci bir nokta, bu sadece gerçek değil, aynı zamanda kocaman bir krallık olacak. Diyor ki, egemenliğinin ve esenliğin büyümesi son bulmayacak. Bu krallık diyor, o kadar büyüyecek ve sonu bulmayacak. Sonsuz bir kocaman bir krallık olacak. Evet, Rab burada konuşmuyor sadece o Celili bölgesi için, Kuzey İsrail. O yani küçücük bir yer. 70 kere 80 kilometre. Değil o kadar büyük. Ama öyle günler gelecek diyor, o Mesih'in krallığı kocaman olacak. Yeşaya'nın zamanında kim hesap edebilirdi acaba? Biz bugün Celile'den 1500 kilometre uzakta onun krallığında yer alacağız. Öyle bir şey kimsenin aklına gelemezdi. Hani o kadar kocaman bir devlet. Ve sadece bizim Bulgaristan için konuşuyorum, ne kaldı yani Arjantin ve Sibirya gibi. bütün dünya. Üçüncü olarak diye doğruluk dolu bir krallık olacak. Doğruluk dolu. Hangi devlette bugün doğruluk var? Herkes ağlaşıyor değil mi? Korupsiyonmuş, işte rüşvetçilikmiş, kanunsuzluk, yolsuzluk her tarafta. Ama diyor ki bu Mesih geldi mi doğruluk dolu bir krallık olacak. Egemenliği ne diyor? Adaletle, doğrulukla kuracak. Ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeyi egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Bu da gayret demek, ateşli gücü. Mesih'in krallığında korupsiyon olmayacak. İsrail krallığında herkes baktı intriga ile, rüşvet ile, katillikle kendini bindirsin, kral olsun. Kendini kral yapsın. Ama Mesih geldi mi diyor, bu böyle olmayacak. O yapmayacak öyle ama krallığı o hak edecek, haklı olarak. İsa hem Davud'un soyundan geldi, hem de ölmekle ve dirilmekle o krallığı hak etti. Onun hakkı var, kral olsun. Ve onun krallığında hep doğruluk devam ediyor. En küçük dul kadının hakkını yiyen olmayacak. Nasıl mesela Apostolların İşleri 6. bölümde görüyoruz. İlk kilisede, Yeruşalim'deki kilisede o Mesih'in krallığı başlamış durumdadır. Ve o ilk aralarındaki yani sistemi gösteriyor. Ve o da gösteriyor ki bütün dul kadınları hani beslerdiler. Hepsi, yüzlerce. Kilise bunu yapıyordu. Ondan sonra bu dul kadınların arasında bir problem çıktı. Yani bir kültür problemi. Bizimkiler diskriminasyon yapılıyor ve işte büyük bir titizlikle onu çözdüler. En ufak bir haksızlık yapılmayacak. Ne kadar güzel bir şey. Biz bugün Bulgaristan'da öyle bir sistemi özlüyoruz sanki, değil mi? Nerede devlette kendi hakkını koruyacak bir sistem olursun. Ama Mesih'in krallığında bu vardır diyor. Sonra dördüncü bir nokta diyor ki bu krallık sevinç dolu bir krallık olacak. Ayet 3'ten okuyorum. Ya Rab ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği gibi, ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecek senin önünde. Allah'ın krallığında, Mesih'in krallığında diyor ki hiç bitmeyen bir sevinç olacak. Nasıl bir sevinç? Harman biçenlerin neşelendiyse. Onca sene, bunca ay uğraştın, bütün sene uğraştın. Yani mahsuller biraz büyüdü, artık olgunlaştı. Ve şimdi bir günde rekolta yapıyorsun, topluyorsun. O zaman bütün halk, bütün köy büyük seviniyor, büyük bir sevinç yapıyor değil mi? Üzümler toplandı mı hemen bayram var arkadan değil mi? Neden? Sevinç dolu. Ya da diyor, ganimetlerin paylaşıldığı gün bir savaşı kazandın. Ve düşmandan çok mal kazandın, ele geçirdin ve onlar dağıtılıyor böyle bola gani. İşte öyle bir sevinç oluyor diyor. Evet ama bizim için sevinç başka yerden geliyor. Anlatıyor daha detaylı. Çünkü, ayet 4. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onları eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanlıların yenilgiye uğrattığı günkü gibi. Savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulaşmış giysileri yakılacak, ateşe yem olacak. Bizim sevincimiz nereden kaynaklanıyor? Allah'ın krallığında, Mesih'in krallığında sevinç nereden geliyor? Değil mal bolluğu ama neden? Çünkü bizi eziyet eden, bizi baskı olan bonduruk diyor kalkıyor. Serbest oluyorsun yükten. Ne kadar güzel bir şey. Yük olan bonduruk diyor kalkacak. Ve o Mesih'in krallığında büyük sevinç olacak. Ve her bir imanlı kendi hayatında bunu yaşıyor. Her gerçek imanlı konuşuyorum. Var öyle bir yük her bir insanın üzerinde. Ve Mesih'e gelince bu yük kalkıyor. Evet ve bununla günahı anlatıyor. Mesih'in krallığına girenlerin sırtında hepsi kocaman bir yük var. Ama İsa'nın hacının dibine geldik mi? Biz onu orada haçta gördük mü? O zaman o yük sırtımızdan düşüyor. Ve o zaman gerçekten serbest oluyoruz. Gerçek imanlıların ortak yaşayışı budur. Her bir imanlı bunu yaşıyor kendi hayatında. Ama kim daha günahı bir yük gibi hissetmezse, kim günahı daha çok çekici görürse, Kim günah işlemeye devam etmek isterse ve sanki şimdi işlemiyorum, imanlı oldum düşünürse, o imanlı değil. O Allah'ın krallığında, Mesih'in krallığında, Yeşaya'nın 9. bölümünde anlattığı o krallığa da girmemiştir. Evet, bu yük, bu bondruk bizden düşünce diyor, serbest oluyoruz ve bu bize sevinç veriyor. İlahi 13'te öyle söylüyoruz. Haçında mutluluk buldum orada. Suç yükü de kayboldu kalbimin. Görüşüm şifa buldu imanla. Yok artık sonu sevincimin. İlahi olarak söylediğimiz bu sözler gerçekten bütün Mesih'in krallığında, hani sanki bir himne gibi, bir böyle bir milli marş gibi sonsuza kadar bize sevinç veren bir şeydir. Sen kurtuluşun sevincine daha yaşıyor musun? Yoksa her şey artık böyle olağan oldu, banal oldu. Her şey böyle sanki sıradan oldu. Hayır. Bu sevinç her zaman bizim için hazırdır. Çünkü yazıyor ki Mesih'in krallığında bu sevinç sonsuz olacak. Üçüncü nokta. Bakıyoruz başka bir soru. Kral kim olacak? Kimdir bu kral? Ve bu da ayet 6'da bunu çok güzel sözlenen büyük bir müjde gibi anlatıyor. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Ve burada bu kralın çift kişiliğini görüyoruz. İşte bu ayetlerde görüyoruz aynı kişi nasıl iki defa anlatılıyor. Hem çocuk hem oğul, hem doğacak hem verilecek diyor. Ve çok ince böyle bir ipucu veriyor bize İsa Mesih'in hani çift kişiliği için. İki tane kocaman ipucu var. Bu iki satırı hani İbranilerin poezyasında, tamamı şiirlerinde böyle paralelizm diye bir şey var. İki satır paralel gidiyor. Aynı hakikati anlatıyorlar değişik sözlerle. Aynı mesele anlatılıyor başka sözlerle. Ama bu da sanki o sözlerde derin bir anlam var. Burada İsa'nın çift kişiliğini görüyoruz. Hem insan hem Tanrı aynı anda. Hem çocuk hem de oğul, Allah'ın oğlu. Bu çocuk olarak doğdu zayıflık içinde. Her bir bebek gibi, bizden biriymiş gibi. O anlamda Meryem onu seçti, dünyaya getirdi. Melek ona gelince, bu müjde verince Meryem razı geldi. Sanki Meryem onu seçti, dünyaya getirdi. Çocuk olarak İsa tam bir insan idi. Luka yazıyor, çobanlar onu bulmuş, değil mi? İsa Mesih'in doğuşunda ilk onu bulanlar kimdir? Bugün size bir çocuk doğdu, değil mi? Ve onu bulacaksınız sargı bezlerinde, en düşük bir yerde, en düşük bir vaziyette, yemlikte. Bu bir bebeğe yakışıyor mu? Sen kendi bebeğini bir garaja atar mısın? Bebeğini ahıra atar mısın? Çünkü yemlik demek ahır. Hayır, olamaz. Ama yerde yok ve son çağrı bunu yaptılar. İşte Mesih öyle bir ortamda doğdu. Bizi bir çocuk doğdu. Tamam mı? İşte böyle. Ve daha aşağı olamaz sanki. Çocuk olarak o bize hizmet ediyor. Çocuk olarak o ayaklarımızı yıkıyor. Yuhanna 13. Çocuk baktık. Öbür tarafta diyor ki bize bir oğul verildi. Bir oğul olarak İsa tam Allah'tır. İnsan değil. Bir oğul olarak İsa tektir. Onun durumu kimseye benzemeyen bir durum. İncil buna diyor ki monogenes. Bu demek tek doğan. Çok kişi Allah'a evlatlık oluyor. Ama tek doğan monogenes. Allah'ın oğul olarak İsa Meryem'i seçti. Onun anası olsun. Oğul olarak bize verildi diyor. Değil doğdu. Verildi. Sanki hazıra önümüze koyuldu. Oğul olarak o bizim Rabbimizdir. Efendimizdir. Şeftir. Oğul olarak biz onun ayaklarını yıkıyoruz. Luka 17 ayet 8. Evet. Ve sonra diyor kralın yetkisini görüyoruz. Yönetim onun omuzlarında olacak. Bu da yazıyor ayet 6'da. Yönetim. Ne demek bu yönetim? Güç ve yetki. Vlast. Değil mi? Onun omuzlarında olacak. Nasıl omuzlarında olur mu? Yani bu tabii sembolik konuşuyor. Sembolik olarak kralların ve başka yetkili kişilerin omuzlarında nişanı koyardılar. Değil mi? Pagona diyoruz lan, değil mi? Ya askerlikte nasıl? Askerlik yapmış kişiler biliyor bunu. Hani öyle bir sıra var, rütbeler, değil mi? Ranklar var. Her bir askerin ve ofisyerin. Ve bu da göğsünde ne kadar işaretler varsa, artık ne bileyim işte 10 baş, 100 baş bilmem ne, bu hepsi sıfırdır. Ama bir kişi geldi mi omuzlarında bir şey varsa o hepsinden üstündür. İşte omuzlarında diyor yetki olacak, güç olacak, vlast olacak. Evet, bu işareti gösteriyor ki bu da yani büyük bir kişi vardı. Evet, generale de omuzlarında apolet diyorlar yani, tamam mı? Epoletler diyoruz buna. Ya da omuzluk dediğimiz işaretler var. O kişi demek yetki aldı, onu kendi kendine koymadı. Bir kişi bu omuzlarında bir şey taşırsa daha büyük birisi ona bu yetki vermiştir demekti. İşte bu oğul için diyor ki yani onun omuzunda, omuzlarında yetki olacak. İsa Mesih de öyle oldu. O yetkiyi babasından alıp yeryüzünde geldi. Okuyoruz Yuhanna 17 ayet 2. Çünkü sen ona bütün insanların üzerinde hak verdin. Öyle ki ona kaç kişi vermişsen onların hepsine sonsuz yaşam versin. Yetki verdin, hak verdin. Tamam mı? İsa Mesih babasında konuşurken Yuhanna 17 diyor ki sen bana bu rütbeyi verdin, bana bu omuzluğu verdin, omuzların hani üzerinde duruyor sanki. Bu da ilginç bir not var, böyle sanki bir parantez içinde. Bazı Müslümanlar bile bu ayeti seviyorlar, kullanıyorlar. Ah, nasıl diyeceksin? Ama diyorlar ki bu ayet Muhammed için konuşulmuş. Değil Mesih için. Muhammed için yani bu omuzuna güç verilen Muhammed imiş. Allah yönetim onun omuzlarına koymuş. Ve diyorlar ki Muhammed son peygamberiymiş ve peygamberin mühürüymüş. Bu peygamberin mühürü neymiş? Evet, Yeşaya 9:6. Omuzlarında nişan varmış. Ve o belli olsun diye, şimdi hiç gülmeyin, Allah ona bir mühür, bir nişan vermiş, koymuş onun omuzlarında. Hem de neresinde? Omuzlarında. Yani bu ayette bağlanıyorlar, Muhammed'in sağ omuzunda kocaman bir ben varmış. Bir benka. Yani bir deri hastalığından böyle bir tümsek gibi, küçük bir yumurta gibi. Dediler ki o yumurta büyüğündeki ben buymuş Allah'ın nişanı. Yani böyle saçma bir şey daha duymadım yani. Ve küçük hani ve Yeşaya 9:6 onu önceden bildirmiş olacak diye. İnanma ben onu şaka olsun uydurmadım. Gerçekten öyle düşünen Müslümanlar var, bunu yayanlar var. Defalarca bunu okudum. Peki bir son olarak şimdi en enteresan şeye geçiyoruz. Kralın atları. Şimdi 4 tane at sayacak ve şimdi en enteresan tarafa geldik. Son olarak bu doğacak çocuğa bir at lazım. Bir at lazım. Her bir kral bir adı var. Her bir güçlü kişinin adı var. Ama burada sadece bir at değil, tam 4 at veriliyor. Ve her at 2 sözden oluşuyor. Çift söz bir at oluşturuyor. Tamam mı? Harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi. İbranice Peleyoet El Gibor Aviyat Sar Shalom. Akıyor değil mi? Güzel akıyor böyle. Peleyoet El Gibor Aviyat Sar Shalom. Ve bu 4 at yani gelecek kral olan Mesih'in isimleri ve karakterini tam olarak anlatıyor. Ama önce bakalım bu 4 at meselesi nereden geliyor? Burada da çok ilginç bir durum vardı. Şimdi Mısır'a gittik mi? Firavunlara gittik mi? Mısır'ın kralı Firavun diyoruz. Firavunlar eski dünyada en güçlü krallarıydı. Ve o doğarken ona hani ana baba tarafından bir ad veriliyor. Yani kendi öz adı. Ama ne zaman kral oluyor, ne zaman tahta çıkıyor, her bir firavuna 4 ad verildi ve her ad 2 sözden oluşuyordu. Ve Yeşaya bu da aynısını kopya ediyor. Sanki istiyor söylesin ki bu doğacak olan Mesih, bu kral sanki en güçlü firavundan daha üstündür. İlginç bir şey değil mi? Evet, bu 4 at. Bu 4 at verildiler yani tahta çıkınca ne zaman devleti yönetmeye başlıyor. Mesela Egipte firavunun yani en güçlüsü dediler 2. Ramses. Bu 1279'dan 1213'e kadar yaşadı ve krallık sürdü. O 66 yıl krallık sürdü. En uzun krallardan biri. Onun asıl adı Ramses idi. Ama kral olurken ona 4 tane ad daha verdiler. Ve her ad ikişer sözden oluşuyordu. Mesela birincisi Kanehet Merimaat. İkincisi Verşefit Mekemet. Üçüncüsü Ahapeş Meritavi. Dördüncüsü Usermaat Reh. Ama kendi öz adı Ramses Meryamun. 4 ad ekstra verildi ona. Ve şimdi Yeşaya diyor ki bu doğacak olan Mesih'te 4 ekstra ad olacak. Öz adı nedir? Oğul. Öz adı oğul. Ama onun dışında ona diyecekler Peleyoetz, Elgibor, Aviyat, Sarşalom. Harika, öğütçü. Onunla başlıyor. Tamam mı? Ve şimdi bu 4 ada bir göz atalım. Birincisi, harika, öğütçü. Peleyoetz. Nasıl bir şey bu? Harika, öğütçü. Öğütçü ne demek? Akıl veren, değil mi? Bir kişiye akıl veren. Ve bize bu lazım. Ve Mesih gerçekten bize akıl veren bir kişi oldu. Bize akıl verebilen kişi oldu. Hem de değil sadece oradan buradan harika. Ve bu harika demek ki bu dünyadan olmayan Allah tarafından gelen dua üstü. Öyle bir öğütçü olacak. Öyle bir kişi bize akıl versin. Okuyoruz 1. Korintiler 1.30. Mesih bizim için Allah'tan gelen bilgelik oldu. Doğruluk ve kutsallık ve kurtuluş odur. Allah'tan gelen bilgelik. İşte Mesih budur. O öyle bir bilgi veriyor imanın hayatına. Normal bir insan sana bu bilgiyi veremez. Biz artık her şeyi anlıyoruz. Bu yeryüzündeki olayı da anlıyoruz ve ruhsal dünyadaki olayları da anlıyoruz. Kimse bizi anlayamaz ama biz herkesi anlayabiliriz. Kolosiler 2 ayet 3 ve 4. Anlayışın ve bilginin bütün zenginlikleri Mesih'in içinde saklıdır. Bunu size söylüyorum ki hiç kimse sizi kandırıcı laflarla aldatırmasın. Ne diyor? Asıl bilgi, asıl felsefe, filozofluk ancak İsa Mesih'tedir. Ancak onu ne kadar anladıysak ancak o kadar gerçek bilgi bulunuyor bizde. Ve bize gerçekten bir öğütçü lazım. Gerçekten bir lazım bize akıl versin. Nasıl diyorlar? Akıl daneci. Öyle bir kişi lazım bize. Çünkü bizim kafamız yetmiyor. Bizim aklımız kıt. Biz yani akıl erdiremiyoruz hiçbir şey. Akıl daneciler. Onlar devlet adamlarına yardım ederler. Doğru kararları versinler. Öyle değil mi? Ve Mesih için diyor harika öğütçü. Bu harika sözü demek değil sadece çok güzel. Nasıl diyor? Film nasıl? Harika bir filmdi. Asıl anlam harika başka. Mucize demektir. Harika, mucize demektir. Ve harika demek yani Allah'tan gelen ruhsal dünyada mucizevi harika. Aslında mucize bu dünyadan olmayan Allah katından gelen her bir konuda Allah'ın hikmeti bize yol gösteriyor. Çok büyük kontrast. Çok işleri yapmaya çalışıyoruz insan kafasıyla, insan hikmetiyle, insan anlayışıyla. Ama bu olmuyor. Bize gerçekten bu harika öğütçü lazım. Romalılar 12:2 şöyle yazıyor. Bu el aleminde uymayın ama düşünceniz yenilensin ve böylelikle bambaşka kişiler olun. Nasıl bambaşka? Öyle ki Allah'ın iyi, hoş ve kusursuz isteğini deneyesiniz. Onu soruyor musun? Allah'ın isteği nedir de onu yapayım. Bu mu aklına geliyor? Bir hangi bir duruma gelince, bir karar verme, bir seçme durumuna gelince onu mu soruyorsun? Bu durumda Allah'ın isteği nedir? O zaman bu harika öğütçü sana işleyecek, sana akıl verecek. Ama önce bunu sorman lazım. Rab ne istiyorsun? Bunu sormadın mı? Bekleme Rab sana konuşsun. Efesler 5:10. Her şeyi deneyin. Acaba Allah'ı memnun ediyor mu diye. Görüyor musunuz? Efesler 5:16. Vaktinizi iyi kullanın. Çünkü günler kötüdür. İşte aptal olmayın. Allah'ın istediği nedir anlayın. Durma dakika bizi uyarıyor. Hayatımızdaki nasıl diyeyim pusula hayatımızdaki bize yol gösteren bu olmalı. Allah'ın isteği. Değil benim isteğim, benim keyfim, benim canım. Hayır diyor. Allah'ın isteği sana yol gösteriyor. Ve o zaman harika öğütçü gelip sana yol gösterecek. Seni öyle akıllı yapacak. Bütün yani akrabalarından, cinsinden, kökünden daha da akıllı oluyorsun. Her zaman birisi bizi karışıyor, değil mi? Her zaman birisi kalkıyor bize akıl versin, öyle değil mi? Sen herhangi bir mal almaya kalktığında ne oluyor? Sekundada sana karışıyor. Aa onu alma, bunu al daha güzel. O ilacı alma, bu ilacı al. Hep bizi karışıyorlar değil mi? Ama işte o zaman harika öğütçü lazım. Onlara kulak vermeyelim öbür kişileri. Harika öğütçümüz var. O Allah'ın bakış açısını sağlıyor. O dururken ona kulak verelim. Bu birinci ad. İkinci ad, güçlü Tanrı El Gibor, kuvvetli Allah. Apaçık diyor ki bu Mesih sıradan bir insan değil. Bu Mesih yani insandan çok daha fazla bir şey. Evet insandır ama aynı zamanda Allah'tır. El, bu İbranice Tanrı demektir. El Gibor, güçlü Tanrı. En genel ad, nasıl Tanrı en genel addır Türkçe'de? El İbranice'de. Ama Gibor, Arapça Cabar gibi. Cabar demek kuvvetli biri. Her türlü güç var onda. Ve bu söz özellikle savaş konusunda kullanılıyor. Yani bu tanrısal savaşçı, Allah olan yiğit demektir. İsa'da sadece akıl ve anlayış yok ama doğru olanı yapabilmek için kuvvet de var. Güçlü Tanrı. Romalılar 9 ayet 5 diyor ki herkesin üstünde olan Allah odur. O sonsuzlara kadar mübarek olsun. Bak görüyor musun? Hani Romalılar 9 bütün diskusyonun sonunda, bütün tartışmanın sonunda Paulus diyor ki aldanmayın. İsa Allah'tır. Tamam, onda bütün güç var. Titus 2 13 şöyle diyor. Ve artık büyük Allah ve kurtarıcımız olan İsa Mesih'in mübarek umudunu, hani onun şanlı gelişini bekliyoruz. Kimi bekliyoruz? Kimin gelişini? Büyük Allah ve kurtarıcımız olan İsa Mesih. Apaçık bunu söylüyor İncil'de birkaç ayetlerde. Ve nasıl bir şey? Bu güçlü Tanrı, bu El Gibor, güçlü Allah nasıl? İsa Mesih öyle biridir. Biz çoğu zaman unutuyoruz onun gücü var her şeyi yapma. Çoğu zaman biz kendi köşemizde böyle çaresizlikte kıvranıyoruz ama El Gibor, yani güçlü Tanrı aklımıza gelsin. Açıklama 19. bölüm 11-13'e kadar Yuhanna görüyor bu güçlü Tanrı nasıl geliyor. Ve baktım gök açık dururdu. Ve işte beyaz bir beygir. Ona binmiş olanın adı sadık ve hakikatçidir. Doğrulukla davalıyor ve muharebe ediyor. Onun gözleri ateşli bir yalın idi. Onun kafasında çok taçlar vardı. Onda öyle bir ad yazılıydı, kendisine başka hiç kimse o adı bilmiyor. Ve kana bandırılmış bir ruba giyiyor. Onun adı Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözü, Allah'ın oğlu, hepsi aynı anlama geliyor. Şimdi üçüncü ada geçiyoruz. Ebedi baba, aviyat İbranice. Ebedi baba. Bazıları bu ayete bakıp diyorlar ki bak burada oğula baba deniliyor. Demek biz de İsa'ya baba diyebiliriz. Özellikle Bulgaristan'da hani ilk geldiğimde buraya şaştım. Nasıl böyle bir düşünce var? Nasıl ben oğula baba diyeceğim? Olur mu böyle şey? Demek biz İsa baba diyebiliriz. Diyor ki ve Yeşaya 9:6 bunu söylüyor. Bu tamamen saçmalıktır. Atlar insanları ayırmak için konuldu. Hasan başka, Hüseyin başka. Baba başka, oğul başka. Bu atlar dururken onları karıştırmayalım. Evet, bu ayet eski antlaşmada bulunuyor Yeşaya 9:6. Ve biz yeni antlaşma için eski antlaşmadan hiçbir zaman yeni bir öğretiş çıkaramıyoruz. Bu mümkün değil. Apostollar bunu söylediyse, İsa kendisi söylediyse yeni antlaşmada o zaman bu bizim için geçerli. Ama Yeşaya da, Hoşaya da, işte ikinci krallığa da, kıyıda köşede bir hangi ayeti alıp da yeni antlaşma için yepyeni bir öğretiş çıkarmak bu olmuyor. Ve yeni antlaşmada bir kere görmüyoruz. Oğula baba denirsin. Oğul her zaman oğul, baba her zaman baba. Evet, baba oğlu yeryüzüne gönderdi diyoruz. Birçok ayet var. Baba oğlu yeryüzüne gönderdi. Oğul babaya göndermedi. Biz o da etiketleri, adları değiştirirsek büyük bir kaos oluyor. Madem baba, oğul ve kutsal ruh üç ayrı ad kullanıyoruz, o zaman bu adları karıştırmayalım. Evet, yoksa tamamen bir kaos oluyor. İnsanlar bizi hepten deli sanacaklar, hepten anlamayacaklar. Ve açıklama, Vahiy kitabında 13:8'de şöyle yazıyor. Her kimin adı kuzunun yaşam kitabında yazılmamış ise onlar canavara taptılar. O kuzu dünya kurulmazdan önce bile kesilmişti. Ve bunu anlıyoruz artık, bu söz ne demek istiyor eski antlaşmada Yeşaya 9:6. Ebedi baba. Eski tercümede, Kitab-ı Mukaddes'te daha güzel anlatıyor. Değil ebedi baba ama ebediyet babası. Ebediyetin babası, ebediyetin efendisi, sonsuzluğun efendisi. Ve İsa gerçekten odur. Bak ne okuduk? O kuzu dünya kurulmazdan önce bile kesilmiş. Nasıl? İsa bir tarihte doğdu, belli bir tarihte öldü. Kuzu kesildi diye belli bir tarihte. Aşağı yukarı İsa'dan sonra 33 senesinde. Şimdi diyor, hayır öyle değil. Dünya kurulmazdan önce. Nasıl olur? İşte bu da belli oluyor, ebediyet babası ne demek oluyor? İsa için zaman yok. İsa ebedi, yani ezelden ebede kadar, sonsuzluktan sonsuzluğa kadar vardır. Nasıl dedi? İbrahim benim günlerimi gördü. Kişiler mana buldular. Nasıl? Sen daha 50 yaşında değilsin. İbrahim ne zaman yaşadı biliyor musun? 2000 sene önce İsa'dan. İbrahim'den önce, İbrahim yaşamadan önce ben varım. Bu sözler gösteriyor ebediyet babası ne demektir. Bu üçlü birlik hakkında bizi bir öğretiş vermek istemiyor. Ama Mesih'in gücünü, Mesih'in sonsuzluğunu ortaya koyuyor. Ve bu da en güzel tercüme, dediğim gibi ebediyet babası, sonsuzluğun efendisi. Yuhanna 17:5 İsa dua ederken şöyle diyor. Dünya kurulmazdan önce ben senin yanındaydım, babasına konuşuyor. Ve o vakit şanım vardı ve şimdi baba bana senin yanında gene o aynı şanı ver. Ne demek istiyor? İsa Mesih yeryüzüne gelmezden önce söz olarak, oğul olarak babasının yanında var idi. Şanlı bir sonsuzluk yaşamı vardı diyebiliriz. Kısa bir zaman için yeryüzüne indi ve ondan sonra diyor, gene sonsuzluğa devam edecek. Önce nasılydı, sonra da aynı. Demek dünya kurulmazdan önce, şimdi ve sonsuzca kadar İsa şanlıdır, ebediyet babasıdır. Onun için bunun üzerine duruyorum. Kişiler bunu yanlış anlamaz. Ve son olarak dördüncü ad, esenlik önderi. Sar şalom. Şalom, bu sözü biliyoruz değil mi? Selam, şalom. Huzur demektir. Değil sadece kavga yapmamak ama iyi bir anlaşma. İyi bir ortam. Evet, barış getiren kral diyebiliriz onu başka bir tercümede. Ve burada artık çok ayetler var. Çok ayetler var. Bunu sıralamaya gerek yok. İsa gerçekten barış getiren kraldır. Barış prensi. Gerçek barış ancak gerçek huzur, gerçek anlaşma, gerçek yani güzel ortam ancak İsa Mesih'ten geliyor. Çok imparatorlar, çok politik ve düşünce sistemleri insanlara barış getirmeye vaat ettiler. Takıl, bize katılın, biz dünyaya barış getiriyoruz. Ama olmadı. Hiç en sonunda daha fazla savaş, daha fazla gözyaşı, daha fazla kan dökmek vardı ve yıkım vardı. İsa'nın zamanında Romalılar dedi ki, biz bütün dünyaya barış getiriyoruz. Pax Romana dediler. Dünyaya Roma barışı. Pax Romana. Ama onların bir filozofu Plutarh dedi ki, biz Romalılar her devleti ele geçirip orasını bir çöle çeviriyoruz. Ondan sonra bu çöle barış diyoruz. Bak o kendi sistemini eleştirdi. Hayır, böyle olmadı. Romalılar gerçek barışı getirmediler. Daha yaşlı aramızda hatırlıyor, komünistlerin büyük sloganı neydi? Dünya barışı değil mi? Komünizma dünyaya barış getirecek. Mir her yerde değil mi? Ama sonra her yerde ölüm, mahpus, kontrol ve baskı ve gözyaşlar. Yok mir, yok barış. Ancak bu barış prensi, bu barış kralı gerçek barışı dünyaya getirebilir. Hem bütün dünyaya hem de senin hayatına. Ancak bu oğul bu işi yapacak. Bu oğul yani geldiği zaman senin hayatında bu huzur girecek. Ne zaman izin verirsen bu oğul senin hayatında işlesin, ancak o zaman huzur bulacaksın. Başka yerde kesinlikle onu bulamayacaksın. Ve şimdi burada bu dört tane büyük ad gördük ve o bizi direkt konuşuyor. İşte bu dört ad sana akıl versin, sana fikir versin, sana bir kuraj versin, bir cesaret versin, ona yaklaşasın. O zaman o oğul bizim hayatımızda yaşayacak. Rabsizin olsun.